Merhabalar, Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande. Havadan Sudan'ın evet yepyeni bir bölümünü nerede kayıt alıyoruz? A şıkkı Mehmet'in
içinde.
Evet, direkt A şıkkı otomobilin içinde araç kullanırken pazar günü 11'de. Çünkü o kadar geç kaldık ki hafta sonu hiç vaktimiz olmadı. Şimdi Mehmet'in zoruyla ben dedim ki akşam artık gelince, bugün de yoğun bir program var. Beykoz'da. Beykoz muydu Mehmet Elif'lerin orası?
Hayır.
Cam ocağı Riva. Var. Riva. Cam ocağındaki yılbaşı şenliğine gidiyoruz. Elif'le Yiğit, evet, oradalar. Elif çok güzel yönetiyor cam ocağını, sahibi babasıyla.
Cam ocağı ne?
Cam ocağı şu, üfleyerek cam yapılıyor. Atölyeler var. Evet, bir sürü fırınlar vesaire de var. Ondan sonra Paşabahçe ile birlikte mi çalışıyorlarmış eskiden? Peki sözü...
Paşabahçe'nin fabrikası. Cam ocağı eskiden Paşabahçe'nin fabrikalarından biriymiş. Daha sonra ufak bir atölye olduğu için özelleştirme kapsamında satılmış ve oranın eski bir çalışanı alıp orayı insanların cam işlemeyi öğrenmesi için bir okul haline getirmiş.
Yani bu da Elif'in babası oluyor. İsmini evet. Unuttum amcanın.
Evet. Ben de şimdi hatırlayamadım. O yüzden de çeşitli faaliyetler oluyor. Giriş seviyesinden tutun en ileri yurt dışından cam hocaları gelip ileri seviyedeki cam işlemecilerine, Hande'nin belirttiği gibi üfleme dahil farklı tekniklerde cam işleme tekniklerini öğretiyorlar. Ama onun dışında ufak çocuklara da böyle incik boncuk camdan bir şeyler yapmayı da öğretiyorlar.
Özellikle mesela okullarda etkinlikler oluyor. O gün işte kaç tane okul demişti bize. 500 öğrenci bir günde işte 10 okul böyle ziyaret ediyormuş. Aktiviteler, programlar yapıyorlar. Ve camın oluşumunu da anlatıyorlar dedi Elif.
Evet, aynen öyle.
Yılda da iki defa bir bahar şenliği oluyor. Nisan, Mayıs gibi. Bir de böyle yılbaşı şenliği oluyor. Kermes tadında ama biraz da Christmas market tadında tabii. İkisinin karışı ve Mehmet'in en sevdiği hamburger, sosis, bira arabaları falan geliyor. Değil mi Mehmet?
Evet,
sen onları bekliyorsun. Mehmet onun için gidiyor. Ben işte hem Elif'i göreyim, Zeynep'le Kuzey var, ikizler. Onları göreyim, Elif'in çocukları. Ondan sonra bazen dostlarla karşılaşıyoruz. Hem de tabii ki güzel hediyelik şeyler bulursam da almadan durmuyorum.
Evet, evet. Şimdi Hande'cim, bu hafta nasıl geçti? Hemen konularımıza yavaş yavaş geçelim.
Şimdi bu hafta güzel, sakin geçti. Gene dersler vesaire. Gerçi sakin derken bizim bakıcı ablamız hastalandı ve bu hafta hiç gelemedi. Bu da Poyraz arabada. Mikrofonu şu an gördü, fark etti ve saldırıyor kısaca. O yüzden yoğun geçtim. Aslında sakin ve yoğun diyeyim. Onun haricinde şimdi ben yalnız biraz hazırlıksız yakalandım. Mehmet demişti ki arabanın içinde podcast yaparız. Bir yandan tabii Mehmet araç kullanıyor. Ama benim aklıma gelmedi ki haberlerimi yanıma alayım iPad'de. Çünkü Poyraz'ı hazırla. Poyraz'ın mamasını, yemeğini, suyunu, her şeyini hazırla derken ben unutmuşum. O yüzden biraz doğaçlama, biraz da cep telefonumdan istifade ederekten, sağ olsun bizim araştırma asistanımız Gökhan hayatımı kurtarıyor bu noktada. Pasladığı birkaç haber var, maillerimde de var. Onlardan bakıp güzel podcast'imizi yapacağız. Değil mi Mehmet?
Evet, benim de yoğun bir hafta geçti. Artık yurt dışı pazarı sanırım artık Christmas ve yeni yıl tatillerine girmeye başladığı için yurt dışından gelen taleplerde düşüş yaşanmakta. Bu sebeple de artık önümüzdeki hafta daha sakin, biraz daha kendimi tanıtmaya yönelik ihmal ettiğim şeyleri biraz daha onların üstünde çalışırım diye planlıyorum.
Reklam sektöründe kendi reklamı yapacağım.
Evet, aynen öyle, arada bir yapmak lazım.
Evet.
İşte geçen hafta benim o yönden çok yoğun geçti. Bir de şu ders mers konuları da vardı. Sen de gördün, böyle sabah 6'larda kalkıp gitme durumları oldu.
Evet.
Bayağıdır yapmadığım bir şeydi sabah 6'larda kalkıp yollara düşmek. Kurumsal hayatı bıraktığımdan beri nadiren yaptığım bir aktiviteydi. Onun dışında bir iki tane de teklif olayımız var.
Hadi bakalım.
Bakalım hayırlısı diyelim.
Şimdi Bu hafta, yani daha doğrusu dün gece bir yandan bir şeyler izliyoruz işte Mehmet'le, artık böyle serilmişiz koltuğa. Bir yandan da laptop elimde bütün cevaplamam gereken e-mailler, iş ve özel hepsini yaptım. Tuğba Hanım'a, Tuğba'ya, ondan sonra Pelin Hanım'a, Avustralya'ya. Bir dakika Poyraz'ım, bir saniye anneciğim, bir saniye. Cevapları yazdım. Ben Özgü diyeyim, kısaca Özgü Bey. Şimdi üniversite öğrencisi, benim de öğrencim sayılır. Şöyle, şimdi biz geçen hafta bir kitap önerisi konusunda konuşmuştuk. Neydi kitap önerisi? Bir dinleyicimiz rica etmişti. Hani böyle bir paylaşım, sosyal etkileşim anlamında. Hani yapabilir miyiz diye. Şimdi onun kitabı hazır. Özgü de bunu duyunca ben de kendi kütüphanemden iki kitabı göndermek istiyorum demiş. Kitaplar da çok enteresan. İki ilginç kitap, sürpriz olsun söylemeyeyim. Birini okumuştum, birini okumadım. Özgü'nün dipnotuyla hemen alıp okuyacağım. Dolayısıyla şöyle bir şey yapalım. Yılbaşı hediyesi gibi düşünelim. Bir dinleyicimiz, yani kim adresini bize gönderirse, ya direkt biz Özgü'ye onu gönderelim. Özgü postalayabilir, kargolayabilir. Ya da derse ki illa Hande Mehmet'ten gelsin, Özgü bize gönderir, biz kargolarız. Fark etmez. İlgilenen dinleyicimiz varsa adresini bekliyoruz. Tamam, iki dinleyicimiz iki ayrı kitap da olabilir. Çok çıkarsa duruma göre bakarız. Tamam. Şimdi sözü Mehmet'e vereyim. Böyle gerçekten tuhaf oldu Mehmet.
Nasıl oldu?
Araç kullanıyorsun. Burada Poyraz'ı bir yandan idare ediyorum. O Siri açtı şu an benim cep telefonumdan.
Sen öğrettin her şeyi.
Ama çocuk öğrenmiş. Açık, öğrenmeye açık.
Bayağıdır biz bu böcek olayını konuşuyoruz. Sen de uzak olsun benden diyorsun. Şimdi İsviçre'de de bu böcek burger olayı patlamış. Un kurdu diye bir şey varmış. Un kurdundan burger yapıp piyasaya sürmüşler. Hatta iki opsiyonu varmış. Birisi burger, diğeri de köfte olarak. Tabii içinde sırf un kurdu yok. Onun dışında içine kişniş, nohut falan koyuyorlarmış. Yani ondan bir köfte yapıyorlarmış. Ve sonrasında da bunu piyasaya sürmüşler. İşte geleceğin besini falan diye bahsediyorlar. Burgerin fiyatı 3 dolara tekabül ediyormuş. Köfte paketi ise 3.90 dolara geliyormuş. Fiyatı da gayet makul gibi geldi bana.
Sen ne dersin?
Ben bir şey demeyeyim, sonra bana kızıyorlar. Yok, şöyle, şimdilik almayayım hani. Sonra ileride duruma göre bakarız diyeyim kısaca.
Ama çok protein kaynağıymış. Çok besleyici, çok sağlıklı.
Protein kaynağı mercimek de var. Yani mercimek severim. Sosisli mercimek yaparım, güzel salçalı.
Mercimek. Tamam.
Şimdi benim sıradaki haberim, aslında dediğim gibi çok güzel haberlerim vardı, çeşit çeşit. Hatta Mehmet'e dün mü evvelsi gününe hava atmıştım. Mehmet dedim, istiyorsan sana haber paslayayım diye. Ama işte hepsi biraz iPad'de falan kaldı, karıştı. Şimdi cepten destek alarak, cep telefonundan ilk haberim şu: NASA'dan çığır açacak keşif. Yalnız burada anlamadım, benim bir şey oldu Mehmet. NASA yılın en büyük keşiflerinden birini gerçekleştirdi diyor. Ve bu keşfi de Google'ın geliştirdiği yapay zekayı kullanmış. Neydi Google'ın geliştirdiği? Alexa değil. Ay, o başka bir şey.
Bir yazılım diye.
Ha, bir yapay zekayı kullanarak neredeyse bizim güneş sistemimize tıpatıp benzeyen 8 gezegenli bir sistem bulmuş. Buna da Kepler-90 adını vermiş. Ama benim anlamadığım şu, şimdi bu sistemle ilgili bir sürü detaylar, bilgiler var da akıllı yapay zekayı kullanarak, yani ondan nasıl faydalandığını yazmıyor makalede. İşte yeni gezegen sistemi dünyadan 2545 ışık yılı uzaktaymış. Güneşten daha sıcak ve daha büyükmüş. 420 santigrat derece sıcaklığındaymış gibi gibi. Ama işte dediğim gibi bu haberi okuduğumda, hani ya bu yapay zeka nasıl kullanıldı, burada ne işe yaradı sorusunu sordum, cevabını alamadım kendimce.
Haber bu kadar.
That's it. Evet, Mehmet haber bu kadar mı dedi. Yani yolda bu şartlarda bu kadar oluyor Mehmet'im.
Şimdi geçtiğimiz haftalarda Rusya yine kendisine ait 19 tane uyduyu bir roketle uzaya fırlatmış. Fakat yörüngeye oturtma zamanı gelince, mesela diyelim ki biraz daha yukarı çıkması gerekirken o emri gönderdiğinde tam tersi aşağıymış ve o 19 tane uydu roket yanlış yönlendirildiği için, yani tam yörüngeye oturtma esnasında yanlış yönlendirildiği için atmosfere girmiş, yanarak dünyaya geri düşmüşler. Bunun da bir sebebi bir satırlık bir yazılım hatası ve bu yazılım hatası o işte gönderilen komutun yanlış işlenmesine sebep olmuş. İşte bir satır bile programcılıkta bazen ne kadar ciddi hatalara sebep olabiliyor ve masraflara, herhalde birkaç yüz milyon dolar çöpe gitmiş oldu. Yani düşün, onca emekle 19 tane uyduyu yapıyorsun. O roketi gönderiyorsun uzaya ve hepsi çöp oluyor. Değil mi? Dikkatli olmak lazım. Bazı durumlarda double check, triple check, quarter check devam etmek lazım böyle.
Kesinlikle katılıyorum Mehmet. Bayağı bedeli büyük olmuş yani bu hatanın.
Evet, 19 tane uydu.
Az değil yani.
İşten atmamışlardır umarım.
Bence atmışlardır. Ya da daha da ağırı gelebilir, Rusya'dan bahsediyoruz. İşten atmayla kurtarırsa bence çok şükretsin.
Benim sıradaki haberim çevre haberi. Şöyle bir kampanya var. Artık bu kampanyalar böyle çok popüler oldu. Malum biliyorsunuz. Daha doğrusu yeni bir proje başlatmış. Migros Sanal Market. Ki ben Migros Sanal Market'i kullanıyorum arada. Ondan sonra İstanbul, Ankara, İzmir'de büyük 3 tane büyük ilde başlatılan bu yeni proje kapsamında sanal marketten alışveriş yapan müşterilerine kapıda ürün teslimatı yaparken hem atık yağlarını hem de pilleri teslim alıyor ve geri dönüşüm merkezlerine bırakıyormuş Migros Sanal Market çalışanları. Evde biriken, gerçi şimdi biz Mehmet'le konuştuk. Hani bizim atık yağımız çok çıkmıyor. Biz kızartma falan yapmadığımız için hiç çıkmıyor. Izgara, sonra döküm tavada, hani pişirmeler. Gerçekten biz hiç yapmıyoruz Mehmet. Atık yağımız yok ama atık pilimiz var. O da daha çok yeniden şarj edilebilir piller. Yeniden şarj cihazı var Mehmet'te. Habire biz pilleri şarj edip duruyoruz ama onlar da tabii bir yere kadar. Değil mi Mehmet? Evet. Bir pil kaç defa yeniden şarj edilebiliyor?
Markasına göre değişiyor. Tavsiye edeceğim biraz daha pahalı ama Panasonic'in Enlop diye bir markası var. Azami sayıda şarj sağlıyor.
Tamam. Şurada da bir kaza var.
Kaza mı?
Kaza mı? Ne olmuş? Polisler falan olup.
Burası şeyin intihar etti.
Evet. Acarlar. Burası Acarkent. Şu an evet şeyden geçiyoruz. Mesut Yılmaz'ın oğlu, kameralar, gazeteciler, polis, herkes burada Acar Kent'in önünde bekliyor. Biz de dedik bir olay mı oldu? Tamam. Şimdi bu pilleri de, atık pillerinizi de, biten pilleriniz daha doğrusu, ne yapıyorsunuz? Migros Sanal Market görevlisine teslim edebiliyorsunuz.
Evet.
Bizim en çok yurt dışına gittiğimizde favori uygulamalarımızdan, tabii yurt dışına gittiğimizde otelleri de tercih ettiğimiz oluyor ama özellikle Poyraz'dan önce de kullanmışlığımız var ama Poyraz sonrası artık ev kiralamak, yani günlük ev kiralamak çok daha mantıklı oluyor bizim için. Bunlar içinde de Airbnb bizim favori seçeneğimiz bence. Sen Booking.com'u da denedin ama bence Airbnb çok daha mantıklı oluyor. Çünkü işte parayı kendi tutuyor, öteki türlü ev sahibine parayı ben peşin istiyorum diyebiliyor. Kredi kartı kabul ediyordum, etmiyorum'a dönebiliyor.
Aslında
mesela Litvanya'da yaşadığımız durum mesela.
Litvanya'da yaşadığımız durum diyorsun. Aslında şöyle, orada benim hatam olmuş. O kadar ufak yazılmış ki ben görmedim. Sadece cash, only cash dediğini görmedim. Kredi kartı o yüzden böyle küt diye 90-100 euro vermek zorunda kaldık hani elden. Halbuki tabii kredi kartında haklısın. Ama ben hani her opsiyona da bakıyorum. Belki Booking üzerinden de, otel değil ama böyle evler, güzel evler olabiliyor şehir merkezinde. Yani yeri de çok güzel oluyor. Ama haklısın, yani Airbnb daha sistemi iyi işliyor. Bir kere de biz Tallinn'e gittiğimizde de olmuştu. Ya ev sahibi yok, oraya anahtar bırakmış, çocuk anahtarı bulamadı. Aradık falan değil mi? Soğukta. Tamam, yani onda bir itirazım yok. Muhalefet etmiyorum. Zaten Airbnb yapıyoruz.
Evet. Ama son zamanlarda Airbnb'de ciddi birkaç olay yaşanmış. Bu da şu, eve gelenler bir defa Airbnb kuralları içinde yatak odası ve banyoya kamera konması yasakmış ve evde kamera olması durumunda da mutlaka kalanlara kameraların nerede olduğunu belirtmek zorundalarmış. Yani salona falan aslında koyabiliyorlar ama bunu da söylemeleri gerekiyor. Evet, böyle bir kural varmış. Fakat birkaç tane, bir tanesi evde bir tane pır dedektörü, bu hani eve hareket dedektörü görünce şey demiş, yani bu evde bir tane pır dedektörü saçma deyip aletin içine baktığında kamerayı bulmuş. Bir başka yine Airbnb kalan kişi de yangın dedektörünün içinde.
Ya hangi ülkede olmuş Mehmet, hatırlıyor musun?
Bir tanesi Amerika'ydı, diğerini hatırlamıyorum. İkisi de Amerika olabilir. Tabii bunlar kanıtlandığı zaman ya da gösterildiği zaman Airbnb o ev sahibiyle bütün kontratları iptal edip artık bir daha sistem dışına alıyormuş. Ama sonuçta böyle bir durum var. Yapılacak şey, hani Airbnb sonuçta bunu sürekli gizli kamera konup konmadığını denetlemesi çok zor. Ve herkesi de böyle bir şeyin altına almak da mantıklı değil. Ama bu durumlarla karşılaşmamak için artık Airbnb üzerinden veya da başka bir şekilde günlük ev kiralandığında en mantıklısı evi şöyle bir göz kolaçan edip bir kontrol etmek mantıklı olabilir diye düşünüyorum.
Mantıklı olabilir tabii, belki Airbnb, ama hani tatile gelmişsin, yani yangın dedektörü, bir de nerede olacaksın, nereden bilirsin ki, oyuncak ayının içine saklanmıştır. Hani ben anlamam ki onu, baksam da anlamayabilirim, yani gözüdür falan kulağıdır bilmiyorum. Yani Airbnb sanki burada sistemin en büyük yöneticisi parçası olarak bir taahhüt mü imzalatsa, bilemiyorum. Hani bu sadece yaptı, yani sistemin dışına atmak da değil ki, bunun bir yaptırımı olması lazım. Sonra videoyu yani çekip kameraya bir YouTube'a koysa ne olacak, giyinip soyunurken ya da başka şekilde, yani doğal halinlesin o orada yani evin içinde. Bunun bence yasal, yani cezai başka bir sorumluluğu olması lazım. Yani hapis cezası, işte bilmem kaç milyon dolar tazminat, yani böyle bir taahhüt imzalatması lazım bence Airbnb'nin.
İşte yani öyle, ama her ülkenin kanunu ve ne yapabildiği çok değişik bir şey. Bir de Airbnb biraz gri alanlarda faaliyet gösteren bir kurum olduğu için hani bu otelciliğe karşı bunu bu kadar yapabilmesi, uygulayabilmesi zor olabilir. Ha, kalan kişi belki dava edebilir ama kalan kişi de bir otelde kalmadığı için o da yine gri bir alanda kalmış oluyor. İşi zorlaştıran bir durum, öyle söyleyeyim.
Evet. Ama enteresan bir haber olmuş.
Evet, evet. Dikkat etmek lazım. Cam Hoca organizasyonuyla ara verdiğimiz podcastimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda dönüş yolundayız. Evet, Poyraz'da duyduğunuz üzere uyumamakta direniyor ve çığlık çığlığa bize müdahalede bulunuyor. Organizasyon güzeldi. Geçen senekine çok benziyordu. Evet, diğer komşu podcast diyeceğim girişimci muhabbetinden Tuna vardı. Eşi Nurcan'la beraber, kızları Gamze ile. Evet, sohbetimizi yaptık. Onun dışında ne yazık ki beklediğim hamburgerci, dürümcü bu sene gelmedi. Geçen sene fiyatları dolayısıyla bazı müşteriler bık etmiş. O sebeple şikayette bulunmuşlar. O sebeple bu sene daha ucuz bir yerle anlaşılmış ve gıdalar da daha ucuzdu, öyle diyeyim. Ama beni çok hiç kesmedi. Üzüldüm. Artık Bomonti'ye gideceğiz. Şişli Bomonti'deki eski bira fabrikasında o aradığım lezzeti bulabilirmişim. Bakacağız artık. Evet, organizasyonla ilgili yorumlarımız böyle. Gelelim kaldığımız yerden haberlerimize. İngiltere'den. İngiltere'deki bir sigorta firması Tesla otomobil kullanıcıları eğer sürücüsüz opsiyonu kullanıyorlarsa, daha sık kullanıyorlarsa, kasko bedelini %5 indirim uyguluyormuş. Bunun da sebebi, tahmin edeceğiniz üzere, daha önceki programlarda da belirttiğimiz üzere, sürücüsüz otomobil özelliği çok daha kurallara uygun aracı sürüyor. Ani şerit değişimi yapmıyor, hız kurallarına uyuyor. Bu sebeple de kaza ihtimalleri azalıyormuş. Tabii bu %5 kaskoyu sahip olabilmek için, indirimi, kasko indirimine sahip olmak için Tesla'da sigorta firmasına aracın sürücü bilgilerini, daha doğrusu yüzde kaç sürücüsüz, yüzde kaç sürücüyle kullanıldığı bilgisini sigorta firmasıyla paylaşacakmış. Böyle bir indirim ortaya çıkmış. Daha ilerleyen zamanlarda sürücüsüz özelliğin daha az kaza yaptığı ispatlanması durumunda kasko bedellerinin daha da aşağıya inmesi söz konusu olabilir deniyor. Hande şu anda Poyraz'ın mama yapması sebebiyle ben sazı elime aldım ve sonraki haberle devam ediyorum.
Kadın erkek eşittir diyoruz ya, oldukça eşit yani podcast'ta her yerde.
Allah'tan bu çok iyi kayıt o mesafeden alamadığı için Hande'nin bu yorumlarını dinleyicilerimiz dinleyemeyecek. Güney Kore 2021 yılına kadar ülkede tamamen tüm evrak sistemini dijital ortama geçirme planları yapıyormuş. Zaten bir kısım belgeler dijital ortama geçilmesiyle ilgili kanunlar hazırlanmış. Fakat mesela bankacılıkta her zaman en azından bir fiziksel kopya olması zorunluluğu varmış. Yine aynı şekilde devlet dairelerinde de bizde olduğu gibi kağıtlı evrak söz konusuymuş. Ama gerekli kanuni düzenlemelere başlamışlar ve 2021 yılına kadar tamamen tüm evrak sisteminin, yani hem ticari hem de kamusal alanda dijital ortama tamamen geçirilmesi hedefleniyormuş. Bu sayede tonlarca kağıt tasarrufu sağlanacağı gibi bunların saklanacağı yerlerden de ciddi tasarruf sağlanacakmış. Şimdi miktarlar makalede yazıyordu fakat arabada olduğumuz için ben şimdi herhangi bir sıkıntı yaşatmamak babında bu rakamlara bakmıyorum. İlgilenenler yine web sitemiz üzerinden yayınladığımız linke, bağlantıya tıklayarak bu konudaki gelişmeleri detaylı olarak edinebilirler. Bugünkü araç yayınımızın benden son haberi. Enteresan bir keşif yapılmış. En uzun yaşayan canlılar hep kaplumbağalar olarak bilinir. Fakat son yapılan bir keşifle 512 yaşında bir köpek balığı türü, yani 512 yılına kadar yaşamış olabilen köpek balığı türüyle karşılaşılmış. Grönland açıklarındaymış bu tür. Tabii bu kadar uzun bir yaşam bilim adamlarında bir sürü soru işaretine sebep olmuş. 500 yıl yaşayabilen bu canlıyı şimdi daha detaylı incelemeye almışlar. Ve bu kadar uzun yaşayabilmesinin ardındaki sebepleri de araştırıyorlarmış. Belki duymuşsunuzdur, köpek balığı zaten kanser olmayan ender türlerden. Bu da herhalde onunla alakalı bir şeydir. Çünkü ben şöyle bir şey duymuştum vakti zamanında. İnsanoğlu eğer hiçbir şekilde hani organ iflasından ölmezse mutlaka kanser olur. Yani yaşlandıkça hücreler bir deformasyona uğruyor ve mutlaka hücrelerin bir yerinde bir kanser söz konusu oluyor şeklinde bir makale okumuştum vakti zamanında. Evet, yani insanlık sonsuzluğu bulsa bile, yani sonsuz yaşamın sırrını bulsa bile kansere çare bulması gerektiği, aksi halde mutlaka insanların yaşam döngüsünde mutlaka bir şekilde kansere uğrayacağı şeklinde bir makale okumuştum. Senin bir haberin var mı Hande'ciğim?
Evet, ben de bu araç yayınından son haberime geçeyim. Poyraz uyumadı. Bütün algıları açık. Bütün böyle haşerilikleri mi diyeyim, afacanlıkları diyeyim üstünde. Şimdi benim son haberim bu dönemin diyeyim en çok konuşulan konusu Bitcoin ile ilgili. Şimdi ben bir müddet bu Bitcoin'i anlamak için çok çaba sarf ettim. Nasıl kullanılıyor? Her sefer şimdi Mehmet'e soruyorum. Mehmet, şimdi ben Bitcoin alsam zarar mı ederiz? Ne kadara patlar? Keşke vakti zamanında alsaydık. Böyle hayıflanıyorum tabii bir yandan. Bir yandan da bu sistemin nasıl işlediğini anlamaya çalışıyorum. Şimdi Bitcoin sistemi Danimarka'nın harcadığı kadar elektrik kullanıyormuş. Şöyle ki, şimdi önce artan değerinden bir bahsedeyim. Bu yılın başında 1000 doların altında olan Bitcoin değeri, yani mesela bir hafta sonu 12.000 dolar seviyesine ulaşmış. Yani senin şu an Mehmetciğim 100 dolarlık bir Bitcoin'in olsa 4 milyon dolar varlığa sahip olacaksın. Şimdi bu kripto para birimi diye geçiyor. Sen bunu biliyorsundur, kripto para birimi. Aslında bir yatırım aracı olarak ortaya çıkmamış. Şimdi mesela ilk çıktığı zaman Bitcoin nedir diye soru soran birisine deniyormuş ki belli bir merkeze bağlı değil, güvenli ve gizli bir para transferi metodu olduğu söyleniyor imiş. Şimdi bazı uzmanlar Amerika'da Bitcoin'in doların yerini alacağını iddia etmişler. Şöyle ki sonuçta ne bir hükümete ait bir para birimi, bir saniye Poyraz, ne de bu işlemi gerçekleştirelim bir bankaya ihtiyaç duyuluyor. Şimdi buradaki en önemli yorum aslında Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz'i. Tamam mı? Stiglitz aslında bu gizli... Poyraz'ım lütfen anneciğim. Poyraz lütfen, çok az kaldı. Bu gizli para birimi suç örgütleri tarafından kullanılıyor. Hükümetlerin her an bu para birimini yasaklayacağını öne sürmüş Stiglitz. Şimdi bana burada bir gülme geldi. Niye Poyraz'dan ötürü? Sen baban konuşurken böyle bağırıp çağırmıyorsun da anan konuşurken mi buradan sabote ediyorsun? Nerede kadın erkek eşitliği? Nerede kadın hakları? Baban daha fazla haber geçti. Ben sana mamanı içirdim, oyuncak yaptım burada, rüzgar gülünü üfledim. Hiç. Ama sen ne yapıyorsun Poyraz? Gelip annenin burada konuşmasını sabote ediyorsun. Her neyse, şimdi bu Bitcoin büyüdükçe ve değer kazandıkça, önem kazandıkça tabii konunun çevresel etkileri göz ardı ediliyor. Aslında bu Bitcoin'in arka planında, yani yapısı gereği, evet, arka planında devasa sürekli çalışan bir bilgisayar ağı var. İşte bu noktada elektrik tüketimi çok artıyormuş Mehmet. Bir Bitcoin transferi için Mehmet 9 adet evin bir günlük elektrik tüketimi gerekiyormuş. Bir Bitcoin transfer edeceğim. Ya 10 Bitcoin transfer etsen 90 ev yani.
Evet, çok yüksek. O
yüzden... Evet. Bu da bir yıl boyunca harcanan enerji 31 terawatt bölü saate denk geliyor imiş. Evet, ben burada aslında birçok haberim var. Kadın erkek eşittir diyorum. Ondan sonra ve burada bitiriyorum. Poyraz'la ilgilenmem lazım.
Şimdi Hande'nin yorumlarının içinde bir ekonomist ben de okumuştum. Stiglitz. Hani suç örgütleri tarafından kullanılan bir para dediği için söylüyorum. Sanki burada dolar, altın hiç suç örgütleri tarafından kullanılmıyor da. Ha, bir tek olup Bitcoin'in suç örgütleriyle ilişkisi var. Ya bu insanlar bazen var olan süreci etkileyen, var olan süreci tekrar yeniden şekillendiren şeyler olduğu zaman inanılmaz tepkiler veriyor.
Muhafazakar kalıyorlar.
Evet, muhafazakar kalıyorlar Hande'nin dediği gibi. Ben de tek bir Bitcoin yok. Çok uzun zamandır da biliyorum. Ha, alsaydım alabilirdim ama hani masraf gibi gördüm çünkü vakti zamanında bu işler olduğunda. Ben hatta şöyle söyleyeyim. İlk Bitcoin hesabı açıp sırf bakmak için, aynen Tinder gibi bir hesap açıp baktığımda sanırım sene 2008 falandı. Hiç para etmiyordu, öyle diyeyim. Bir dolar mı artık, kaç dolar unuttum, hatırlamıyorum bile ama bakmıştım. Bu her zaman yeni bir teknoloji mutlaka bir dirençle karşılaşır. Öyle söyleyeyim. Vakti zamanında MP3'ler falan çıktığında da müzik endüstrisi işte sonuçta kaçak olarak insanlar internetten indiriyordu falan. Ama artık kimse CD'de müziği çok az insan dinliyor. Çoğunluk sen de çok nadir dinliyorsun. Bunların çoğu online sistemlerden, artık Spotify olsun, Apple Music olsun, Pandora olsun, farklı farklı platformlardan insanlar dinliyor. Yani bizim evdeki mesela bir tane CD çalar, bozulmuş, daha yeni fark ettik artık çalışmadığını. Böyle bir durum söz konusu. Bunun dışında artık burada bu yayını keselim. Gelecek haftaya inşallah gene bilgisayar başında güzel, daha kaliteli bir kayıtla karşınıza çıkarız. İçeriğimizde daha iyi hale getiririz. Her zaman olduğu üzere e-maillerinizi, sorularınızı havadan sudan et 35 milimetre adresine gönderebilirsiniz. Yine Facebook grubumuz Havadan Sudan'a yorumlarınızı bırakabilirsiniz. 35mm.com altında yer alan web sitemizde ilgili bölüm altına da yorumlarınızı bırakabileceğiniz gibi burada bahsettiğimiz tüm konulara ait bağlantılara da yine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.